Ayrım 4. Bildiğin gibi değil. Osmanlı, Mustafa Alp Dağıstanlı. Sayfa 47. 500 yıl sonra bile toplatılıp yakılan kitap hangisiydi? Şeyh Bedrettin'in Varidatı'ydı. Şeyh Bedrettin bütün Osmanlı dönemi boyunca yetişmiş en önemli İslam alimlerinden ve en ilgi çekici kişiliklerden biridir. Edirne yakınlarındaki Simavna'da doğmuştu. Bir gazi derviş olan babası Simavna kadısıydı ve Bedrettin ilk eğitimini aile içinde almıştı. Annesi İslam'a dönmüş bir Rum kızıydı. Karısı ve gelini de Hristiyanlıktan dönme kadınlar olacaktı. Öğrenme macerası onu İslam bilimlerinin merkezi olan Kahire'ye götürmüştü. Orada özellikle fıkıh alanında büyük ün kazanmıştı. Memlük Sultanı'nın oğlunun hocasıydı aynı zamanda. Kahire'de büyük bir sufi alim olan Türk Şeyh Hüseyin-i Ahlati'nin cezbesine kapıldı ve tasavvufa yöneldi. Şeyhin halifesi oldu. Bedrettin'in İslami ilimlerle ilgili kitapları ölümünden 100 yıl sonra da Osmanlı medreselerinde okutuluyordu. Şeyh Bedrettin, Vahdet-i Vücut doktrininin kurucusu büyük mutasavvıf Muhyiddin İbnül Arabi'nin izinden yürüdü. Felsefeye yatkın bir kafası vardı ve İslam'a rasyonel, materyalist yorumlar getirdi. Dinler arasında büyük farklar olmadığını söylüyordu. Özellikle üç semavi dinin heterodoks kesimlerinin iç içe yaşadığı Batı Anadolu ve Rumeli'de bu görüşün besleneceği, yeşereceği verimli bir ortam da vardı. Bedrettin özellikle sonraki yüzyıllarda ilmi değeriyle değil bir eylem adamı olarak ün kazandı, etkili oldu. Fetret devri sonrasında önce müritleri Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal, Aydın, Manisa, Karaburun, Kütahya civarında isyana kalkıştı. O isyanların bastırılmasının ardından Bedrettin 1416'da Balkanlar'da isyan etti. Yenildi ve yargılanıp Serez'de idam edildi. Mezarı İstanbul'da 2. Mahmut Türbesi'nin haziresindedir. Mahkemede yüklenen suç İslam'a karşı gelmek, yani zendeka ve ilhat, yani sapkınlık ve ahlaksızlık değil, devlete Osmanlı düzenine karşı gelmekti. Fakat sonraki dönemlerde Osmanlı tarihçileri ve uleması tarafından zındık ve mülhit, yani sapkın ve Allahsız olarak anıldı, bunlarla suçlandı. İşte varidat da bu yüzden tehlikeli bulunuyordu. 40'tan fazla kitap yazmış Şeyh Bedrettin'in Arapça yazılmış varidatı aslında küçücük 20-25 varaklık bir risaleden başka bir şey değil. Üstelik Ahmet Yaşar Ocağı göre büyük ihtimal Bedrettin'in kendi kaleminden çıkma bir eser de değil. Bağlılarının onun söylediklerini kayda geçirmesiyle oluşmuş bir kitap. Bu yüzden de Bedrettin gibi büyük bir alimden, rasyonel bir kafadan beklenmeyecek bir sistemsizlikle yazılmış, sıçramalarla ilerleyen, çelişkiler içeren bir kitap. Bedrettin'in orijinal kitaplarının yanında sönük sayılan, felsefi ve tasavvufi içerik bakımından orijinal olmayan, önceki mutasavvıfların fikirlerini büyük ölçüde tekrarlayan bir eser. Varidat Osmanlı uleması ve sufileri tarafından çok tartışıldı, yorumlandı, şerh düşüldü. Birçok kere tercüme edildi. Son dönem Şeyhülislamlarından Musa Kazım Efendi de 19. yüzyılda bir tercümesini yaptı. Ulema ve sufiler içinde varidatı zındıklık ve mülhitlikle suçlayanlar olduğu gibi olumlayanlar da çıktı. Özellikle Rumeli ve Balkanlarda Şeyh Bedrettin'in izinden gelen topluluklar olması, Bedreddiniler veya Simaveniler ve hareketinin yüzyıllar sonra bile yankılarını sürdürmesi, varidatı tehlikeli bir kitap haline getirdi. Varidattaki düşünceleri dolayısıyla Şeyh Bedrettin ve bağlıları hakkında yüzyıllar boyunca zındık ve mülhit olduklarına dair fetvalar verildi. Varidat 500 yıl sonra bile büyük rahatsızlık yaratıyordu. Toplumun inançlarını bozacağı endişesi sürüyordu. Bu yüzden 19. yüzyılda bile toplatılıp yakıldı. Peki ne diyordu varidat? Ahmet Yaşar Ocak'tan aktarıyorum yine. Allah çelişkili, bazı yerlerde bu alemden ayrı soyut bir Allah kavramından bahsediyor. peygamberleri ve vahyi de kabul ediyor. Bazı yerlerde ise Allah bu varlık aleminin kendisidir, başka bir şey değildir. Her zaman var olan ve her zaman var olacak, ezeli ve ebedi bu alemde her şey O'dur ve O her şeydir. Alem ve varlıklar sonradan yaratılmamıştır. Çünkü O'ndan başka bir şey değillerdir. Allah'ın görünür olmaya meyli vardır ve görünür hali de insandır. Alemin bütünü Allah olduğu için de Allah'ın iradesi alemdeki varlıkların kabiliyetleri çerçevesinde cereyan eder. Kabiliyetleri de sınırlıdır. Yani Allah ancak olabilecek olanı diler. Kıyamet. Madem ki alem kainat ezeli ve ebedidir, o zaman kıyamet diye bir şey olmayacaktır. Kıyametin zamanıyla ilgili şimdiye kadar birçok tahmin yapılmış ama doğru çıkmamıştır. Bundan sonra da böyle bir şey olmayacaktır. Zaten kıyamet insanın ölümü demektir. Ölmüş beden bir daha dirilmez. Ruh. Ruh bedenin yaşama kabiliyetinden başka bir şey değildir. İnsan ölünce beden yaşama kabiliyetini kaybeder, ruh da yok olur. Ruh bedenle vardır, onun dışında bağımsız bir varlık değildir. Cennet ve cehennem. Cennet ve cehennem, huriler, gılman, nehirler, köşkler vesaire cahil halkın sandığı gibi değildir. Bunlar temsili kavramlardır. Çocukları bir işe sevk etmek için kullanılan hoşa gidecek semboller gibi. Cennet insana huzur veren hallerdir. Cehennem de acı ve keder veren. Cennet ve cehennem yoktur. İkisi de bu dünyadadır. Melek. İnsanı iyiye, doğruya, gerçeğe sevk eden kuvvetlerdir. Şeytan. Kötülüğe, zarara, ahlaksızlığa, gerçeklerden yüz çevirmeye yönlendiren şeylerdir. Cin, insanların kendi hayallerine göre tasavvur ettikleri şeylerdir. Ama bu onların gerçek oldukları anlamına gelmez. Akrabalarının yanına gömülmek istemeyen padişah hangisiydi? İkinci Murat'tı. Aynen şunu diyordu. Vasiyet edip şöyle buyurdu ki, Borusa'da merhum oğlum Ali yanındaki kabrin katında koyalar, amma igen yani çok yakın komayalar ve zir-i zemin etmeyip sünnet mucibince yere gömeler ve dahi vasiyet edip buyurdu ki, ol malumdan 5000 filori harc edip üzerime bir çar divar yani 4 duvar türbe yapalar, üstü açık ola ki üzerime yağmur yağ. Amma çevre yanını örtme edeler altında hafızlar Kur'an okuma üçün. Ve vasiyet edip buyurdu, kim benden sonra evladımdan ve ensabımdan, fil cümle soyumdan, sopumdan, her kim ki ölecek olursa benim yanımda komayalar ve katuma götürmeyeler. Ve dahi vasiyet edip şöyle buyurdu, kim eğer Burusa'dan gayri yerde fevt olursam şöyle iledeler ki, penç şenbi yani perşembe gün kabrime koyalar. Zir-i zemin etmeyip sünnet mucibince yere gömelerden kastı şu, padişahları toprağa gömmezler, bir lahit yapıp naaşlarını içine koyarlardı. Murat bunu istemiyor, toprağa karışmak istiyor. Peki Murat yanında neden kimse istemiyordu? Alaaddin Ali'den başka? Kolay bir cevabı yok ama bildiğimiz bazı şeyler var. İkinci Murat Rumeli'de alınmış birkaç yenilgiye uç beylerinin merkezle çekişmeleri de eklenince barış anlaşmaları yaparak imparatorluğu dış tehditlerden uzak tutmayı hedeflemiş ve vezirlerinin karşı çıkmasına rağmen 1444'te 12 yaşındaki oğlu 2. Mehmed'e, sonra Fatih olacak, tahtı bırakmıştı. Murat oğlunun hükümdarlığını zedeleyecek herhangi bir eylemde bulunmaktan özenle kaçındı. Fakat yönetici elit içinde de bir çekişme vardı. Mehmed'in bu ilk saltanat dönemi tam bir felaketti. Bir çocuğun Osmanlı tahtına oturması yeni bir Haçlı seferine de kapı açmıştı. Çandarlı Halil Paşa Manisa'daki eski sultanı başkent Edirne'ye çağırdı. Murat 1446'da Edirne'de coşkuyla karşılandı ve tekrar tahta oturdu. Fakat Mehmed ve arkasındaki grup bu durumdan hiç de hoşnut olmadı. Mehmet Manisa'ya döndü. Baba ile oğul arasında bir kırgınlık vardı. Zaten vasiyetnamesini de 1 Ağustos 1446'da tahtı geri almak için Çanakkale Boğazı'nı geçmeden hemen önce Bursa'da yazdırma gereği duydu. Demek ki tahtı alacağı Edirne'de nasıl bir durumla karşılaşacağından ve oğlunun tavrından emin değildi. Murad'ı tahttan feragat etmeye iten nedenlerden biri galiba çok sevdiği büyük oğlu Alaaddin Ali'nin sırrı çözülememiş ölümüydü. Vasiyetnamedeki o bölümü yazdıran neden de aynıydı. 1443'te Karaman oğulları Anadolu'da saldırıya geçmişti. Murat Kapıkulu askerlerini alıp Amasya valisi oğlu Ali'yi de çağırıp Karaman oğlu üstüne gitti. Rivayet olunur ki o zaman 18 yaşında olan Ali Çelebi savaştaki maharetiyle ve güçlü fiziğiyle hayranlık uyandırmıştı. Bu seferden sonra gönderilen Kara Hızır Paşa gece Şehzade Ali'yi yatağında boğdu. 6 ve 18 aylık oğullarını da öldürdü. Kim göndermişti bilinmiyor. 15. yüzyılda yaşamış tarihçi Neşri, Varna Savaşı 1444 sırasında Murad'ın önünde geçen bir tartışmayı aktarıyor. Bu tartışmada Murad'ın en yakınındaki insanlardan Dayı Karaca Bey'in Alaaddin Ali'yi öldürdüğü söyleniyor. Murad bunu duyunca bir tepki vermiyor, demek ki önceden biliyordu. Tartışmanın taraflarından olan Karaca Bey de inkar etmiyor. Acaba Alaaddin Ali babası Murad'ın bilgisi dahilinde mi öldürüldü bilemiyoruz. Ama Murad'ın bu çok sevdiği oğlunun ölümüne fevkalade üzüldüğünü biliyoruz. Bu ölümden kısa süre sonra tahttan vazgeçip dünya işlerini ve eğlenceyi bırakıp Allah'a yönelmek için 40 yaşında Manisa'ya yerleşti. Murat Doğulu ve Batılı tarihçilerin ortak kanaati olarak yumuşak tabiatlı, adil, sözünün eri, açık sözlü, mecbur kalmadıkça savaşmaktan kaçınan ince ruhlu bir sultandı. Şiir yazan ilk Osmanlı padişahıydı. Dindardı, savaşmadığı zamanlarda ilmi ve edebi sohbetler düzenleyen ve insanların arzu ettikleri lezzetlerle meşgul de olan biriydi. Edirne'de Tunca Nehri'ndeki adada içki içerken felç geçirip öldü. Ek bilgi: 3 metre boyunda 20 santimetre genişliğindeki bu vasiyetname Arapça yazılmış 63 satırdan oluşuyor. Bu son derece önemli ve değerli belge tamamen şans eseri hayatta kaldı. 1931'de Bulgaristan'a 68 çuval belge satıldı. Bunların 53'ü daha sonra Türkiye'ye geri gönderildi. Vasiyetname de işte bu gelenlerin arasından çıktı. Devşirilen bir çocuğun babası ne düşünürdü? Mesela şunu: Tanrı belanı versin ey imparator, 3 kat belanı versin. Yaptığın, yapmakta olduğun kötülükler için. Yaşlıları ve baş papazları yakalayıp zincire vuruyorsun. Yeniçeri yapmak için çocukları. Ana babaları ağlar, bacıları ağlar, kardeşleri öyle. Sancılar girene dek ağlıyorum ben de. Sağ olduğum sürece ağlayacağım hep. Geçen yıl oğlumdu giden, bu yıl kardeşim. Devşirme uygulaması devletin dayandığı en önemli unsurlardan kul sistemini mümkün kılıyordu. İlk devşirme kanunu 2. Murat devrinde 1421-1451 çıkarıldı ve uygulandı. Fatih Mehmet'le beraber yönetim kademesi, saray teşkilatı tamamen Müslümanlaştırılıp eğitilen gayrimüslimlerden oluşuyordu. Fatih'in sadece ilk idam ettirdiği Çandarlı Halil Paşa, ki idam edilen ilk veziri azamdı ve son veziri azamı, Fatih'in ölümü üzerine Yeniçerilerin öldürdüğü Karamani Mehmet Paşa devşirme değildi. 8 ile 18 yaş arasındaki bekar köylü Hristiyan çocuklar Rumeli'den toplanırdı. 16. yüzyılda Anadolu'dan da Hristiyan gençler devşirilmeye başlandı. Yaş sınırı da 17. yüzyılda 15-20 olarak değişti. Bir köy veya köy grubu temel alınır ve ortalama her 40 aileden bir çocuk toplanırdı. Bu oran ve toplanacak çocuk sayısı ihtiyaca göre değişebilirdi. Bunları Yeniçeri ağası belirliyordu. 3, 5 veya 7 yılda bir devşirme yapılıyordu. İkinci Murat zamanında çıkarılan devşirme kanununa göre ailenin tek oğlu varsa devşirme alınmazdı. Aynı şekilde o yörenin ekonomisi için hayati öneme sahip meslek erbabı olan gençler de bırakılırdı. Anası babası ölmüş çocuk alınmazdı çünkü açgözlü ve eksik terbiyeli oldukları kabul edilirdi. Sığırtmaç ve çobanların oğulları, kel, fodul yani serkeş, inatçı ve köseler de alınmazdı. Maksat gürbüz ve sağlıklı çocukları saptamaktı. Çok uzun ve kısa boylular da seçilmezdi. Uzun boylular eğer orantılı bir vücuda sahipse saray hizmeti için alınırlardı. Çok az Ermeni sadece saray hizmeti için devşirilmiştir. Devşirme işi için Yeniçeri Ocağı'ndan biri devşirme ağası olarak görevlendirilir, yanına da yine ocaktan yardımcılar verilirdi. Devşirme ağasının elinde bu görevi yürüteceğine dair bir padişah fermanıyla devşirme yapılacak bölgedeki kadılara hitaben Yeniçeri ağası tarafından yazılmış bir mektup bulunurdu. Bu görevli tamamen serbest hareket eder, işine kimse karışamazdı. Devşirme bölgesindeki görevliler onun işini kolaylaştırmakla yükümlüydü. Devşirilecek çocukları toplama işi son derece ayrıntılı ve özenli yürütülen ve kayda geçirilen bir işlemdi. Çünkü suistimale çok açıktı. Her tür tedbire rağmen kimi zaman seçim bölgesindeki çocukların babalarından rüşvet alıp devşirme yazmama veya dışarıdan başka birini yazma, rüşvet alıp Türk ve Müslümanları devşirme yazma gibi yolsuzluklara rastlanıyordu. Bu vakalar şikayet halinde inceleniyor ve şiddetle cezalandırılıyordu. Devşirme ağası seçim yapacağı bölgede kazalara kadar gider tellallar çıkarırdı. Böylece durum ahaliye bildirilir, babaların tüm oğulları, vaftiz kayıtları ve papazlarla birlikte kaza merkezine gelmeleri istenirdi. Seçilenlerle ilgili kişisel bilgiler gayet ayrıntılı olarak iki deftere kaydedilirdi. Biri devşirme ağasında dururdu, birini de sürücü alırdı. Seçilen çocuklara kızıl aba ile kırmızı külah giydirilir, bunların parası bölgenin reayasından alınırdı. Devşirme görevlilerinin ücretleri de. Devşirme için seçilen çocuklar, sürü adı verilen 100-200 kişilik kafileler halinde bu sürücü yönetiminde merkeze gönderilirdi. Birkaç gün dinlenir sonra bu kayıtlarla Yeniçeri ağasının teftişine arz olunurlardı. Kısa zamanda Müslümanlaştırılır, sünnet edilir, yeteneklerinin belirlenebilmesi için bir dizi sınavdan geçirilirlerdi. Bazıları Edirne, Galata, İbrahim Paşa gibi dış saraylarda yetiştirilir, bazıları Topkapı Sarayı'na alınır, bir kısmı da Kapıkulu ocaklarına verilirdi. Devşirme sürüleri Anadolu ve Rumeli'deki Müslüman köylülerin yanına az bir ücretle ve geçici olarak gönderilirdi. Buralarda Türkçeyi ve Müslüman adetlerini öğrenirlerdi. Anadolu'dan devşirilenler Rumeli'deki, Rumeli'den devşirilenler de Anadolu'daki köylere gönderilirdi. Çünkü 15-20 yaşlarındaki devşirmeler arasından kaçmaya yeltenenler çıkardı ve boğazları aşma zorluğu bu kaçışların önüne geçerdi. Devşirmeler en kötü ihtimalle Yeniçeri olurdu ki bu konum bile Osmanlı düzeni içinde ayrıcalıklı askeri yani yönetici sınıfa dahil olmak demekti. Ama içlerinden yetenekli ve şanslı olanlar dünyanın en güçlü yöneticileri konumuna yükselirdi. Vezirler, veziri azamlar, kaptanı deryalar. Dolayısıyla yukarıdaki alıntının sahibi babanın feryadı gibi tepkiler her zaman var olmakla birlikte tersi de söz konusuydu. Çocuklarını devşirme olmaktan kurtarmak için rüşvet veren babalar olduğu gibi devşirme yazdırmak için rüşvet veren babalar da vardı. Ve devşirmeler sanıldığı gibi köklerini unutmaz, köklerinden tamamen kopmazdı. Kanuni'den başlayıp üç sultana veziri azamlık yapmış olan Sokollu Mehmet Paşa, Bosnalı Sokoloviç köyünden Hristiyan ailesiyle ve akrabalarıyla ve geldiği bölgeyle ilişkisini hep sürdürdü. Onları korudu, yurdunu mamur etmek için çalıştı. Yaygın söylentiye göre Sokollu, Bosna'da patrik olan kardeşi ne zaman İstanbul'u ziyaret etse, onunla beraber Fener'deki büyük patriğin kilisesine gidip dua ederdi. Fatih Mehmet'in ilk veziri ve aynı zamanda ilk devşirme veziri olan Mahmut Paşa'nın da akrabalarıyla ilişkisi vardı. Bu kişisel bağlar Hristiyan illerini İslam devletine bağlamanın yollarından da biriydi bir yandan. Düzgün uygulandığı dönemde Yeniçerilerin tamamı devşirmeydi. Sayıları Fatih Mehmet döneminin sonlarında 6.000, Kanuni tahta geçtiğinde 1520'de 8.000, 1566'da öldüğünde 12.000'di. 1609'da 37.000'e ulaşmıştı. 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren devşirme yöntemi yavaş yavaş terk edildi. 4. Haydun'un sonu. Sayfa 57.